Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 10.
Tam arkasında ördek poposu gibi kabaran bir yeri de eliyle düzeltti. Kısa bıyıklarını hiç ihtiyacı olmadığı halde taradı. Gri çizgili kadife ceketini çekiştirdi, kemerini daralttı ve de hafifçe midesini içeri çekti. Tarağını tekrar cebine koydu. Sonra aynada kendisine iyice baktı. Elini saçının üstünde gezdirdi. Havada saç var mı diye yokladı. Ördek poposunun hala kabarık olup olmadığına baktı. İdarenin verdiği lacivert kravatını düzeltti. Sonra cebinden çıkardığı bir iki tane pastili ağzına attı. Ceketin içinde şöyle bir salındı. Tam tuvaletin pirinç tokmağını çevireceği sırada sol eliyle pantolonun önünü yokladı. Acaba cümleleri açık kalmış mıydı? Yüzüne yarı çapkın, yarı babacan, yarı saf bir ifade verdi. Başarılarında bu ifadenin rolü büyüktü. Louis bir yerde okumuştu. Eğer kızının gözünün içine doğrudan doğruya bakarsan mutlaka etkilerdin. Bir kıza sadece dünyanın en güzel kızı diye bakmayacaksın. O kadar ısrarla bakacaksın ki kız gözlerini çevirmeye mecbur olsun. İşin bir püf noktası daha vardı. Eğer bir insanın doğrudan doğruya gözlerine bakamıyorsanız, iki göz arasında burun kemiğinin bir noktasına bakabilirsiniz. Bu bakışla baktığınız kişi sanki gözlerine bakılıyormuş gibi hisseder. Ama siz bakmak zorunda kalmazsınız. Louis bunu çok başarılı bir yaklaşım olarak kullanmıştı. Uyanık olduğu her saniye kızları düşünürdü Louis. Kızları mahcup etmeye bayılırdı. Onları kendisine aşık etmek ister, sonra başını alır giderdi. Kızların tümüne domuz derdi. Arkadaşlarına bir domuz ben alayım, bir domuz da sen bul, gidip eğlenelim derdi. Büyüklük edasıyla tuvaletten çıktı. Ama ellerinde kocaman bir sandık taşıyarak sıraların arasından yürüyen iki adamı görünce gerilemek zorunda kaldı. Üstünde hava delikleri olan sandıkta Mahoney Ana'nın ev pastaları yazılıydı. İki adam Louis'nin önünden yürüyerek bagaj bölümüne gittiler. Kız şimdi bir sıraya oturmuştu. Bavulu da yanında duruyordu. Louis salonun karşı tarafından gelirken önce kızın bacaklarına, sonra da gözlerinin içine baktı. Öylece de yürüdü. Yamuk gülüşüyle gülerek kıza doğru yürüdü. Kız gülmeyen gözlerle ona baktı, sonra da başını çevirdi. Louis düş kırıklığına uğradı. Kız hiç de gerektiği gibi mahcup olmamıştı. Onunla ilgilenmemişti bile. Gerçekten de afetti. Dolgun bacakları, yuvarlak kalçaları, dümdüz karnı ve iri göğüsleriyle güzel olduğunu biliyordu. Sarışındı. Sıcak maşa kullanmaktan saçlarının uçları kırılmıştı. Saçları kaba görünüşlüydü ama iyi fırçalanmıştı. Pırıltılıydı. Saçın ucunda bir de bukle vardı ki Louis'nin çok hoşuna gitmişti. Gözlerine mavi far ve bolca krem, kirpiklerine kalın bir tabak halinde rimel sürmüştü. Allık yoktu ama dudaklarına bazı artistlerin yaptığı biçimde dudağı köşeli gibi gösteren bir ruj sürmüştü. Giydiği tayyörün eteği dar, ceketi ise yuvarlak yakalıydı. Tabaklanmış deriden yapılmış pabuçları beyaz iple dikilmişti. Kız sadece güzel değil, iyi giyimliydi de. Doğrusu mal iyiydi. Louis yürürken dikkatle kızın yüzüne bakıyordu. Sanki bu kızı daha önce başka bir yerde görmüştü. Bu daha önce de başına gelmişti. Gözleri birbirinden uzaktı. Hatta anormal denecek kadar uzaktı. İçinde mavi noktalar olan mavi gözlerinde, göz bebeklerinden başlayarak irisin ucuna kadar giden koyu mavi çizgiler vardı. Kaşlarını almış, incecik bir çizgiyle adeta şaşkın gibi bakan bir ifade vermişti. Eldivenli ellerine baktığı zaman sakin olduklarını gördü Louis. Ne telaşlıydı ne de sinirli. Bu da Louis'i rahatsız etti. Kendisinden emin olanlardan ürkerdi. Bu kızı mutlaka başka bir yerde görmüş olmalıydı. Dizleri kemikli değil etliydi. Eteklerini çekiştirmeden kapalı tutmasını biliyordu. Louis dolaşırken kız ona bakmadı diye bacaklarına bakarak kızı cezalandırmaya çalıştı. Genellikle böyle bir bakış kızları açık olmasa bile eteklerini çekiştirmeye zorlardı. Ama bu kız umursamadı bile. Sanatının inceliklerine düşmeyen bu kızdan korktu. Kendi kendine belki de orospudur diye söylendi. Sonra kendi kendine güldü. Ama giydikleriyle olan haksızdı bu. Louis gişeye giderek memura dayanılmaz tebessümlerinden biriyle güldü. Edgar, Louis'i beğenir, onun gibi olmak isterdi. Louis, domuz ne tarafa gidiyor dedi. Domuz mu? Ha, şu karı, sarışın. Ha, o. Edgar sır verir gibi, güneye dedi. Benim arabada mı? Öyle. Louis tezgaha parmaklarıyla vurdu. Sol elinin küçük parmağındaki tırnağı çok uzatmıştı. Tırnak sanki yarım bir cam boru gibi kıvrılmış, ucu kürtleşmişti. Louis bunu niye yaptığını bilemiyordu ama öbür şoförlerin de küçük tırnaklarını uzatmaları hoşuna gidiyordu. Bir yeni modaya öncülük ediyor, bundan da mutlu oluyordu. Örneğin radyatör başlığına tüylü bir hayvanın kuyruğunu asan bir taksi şoförü vardı. Bir gece içinde bütün şoförlerde ne yapıp edip bir kuyruk bulmuşlardı. Kürkçüler yapay tilki kuyruğu yapmaya başlamışlar. Okul çocukları kürksüz taksilere binmez olmuşlardı. Artık o taksinin şoförü sırtını dayayıp çubuğunu tüttürebilirdi. Louis küçük tırnağını uzatmaya başlayalı 5 ay olmuş ve şimdiden 5-6 kişi de onun gibi küçük tırnaklarını uzatmaya başlamışlardı. Bir de bakarsın bu moda bütün memleketi sarar ve bu işin öncüsü de Louis olurdu. Tezgah uzun tırnağıyla hafifçe vurdu. Bu kadar uzun tırnakla daha hızlı vurulamazdı. Kırılabilirdi. Edgar tırnağa baktı. Kendi sol elini tezgahın altında tutuyordu. O da küçük tırnağını uzatmaya başlamıştı ama daha yeterince uzun değildi. Henüz Louis'nin görmesini istemiyordu. Edgar'ın tırnakları çok inceydi ve çabuk kırılıyordu. Bu kez kırılmasını önlemek için renksiz oje sürmüştü. Bir kez yatakta bile kırılmıştı. Edgar kıza bir baktı. Domuzla işi pişirmeyi düşünüyor musun? Bir denemekten bir şey çıkmaz. Belki de orospudur. İyi bir orospunun ne kötülüğü olur? Edgar'ın gözleri parladı. Kız bacaklarını değiştirdi. Edgar, Louis dedi, unutmadan söyleyeyim. Şu pastaların yüklenmesinde orada olsan iyi olur. Geçen hafta bir şikayet geldi. Yüklerken devirmişler. Limonlu pastalarla ağaç çilekli pastalar birbirine girmiş. Üzümler her tarafa dağılmış. Ceremeyi biz çektik. Louis öfkeyle benim nöbetimde olmaz dedi. San Juan'a gitmiyorum bunlar. Belalar köşesindeki serseriler yapmıştır mutlaka. Her neyse zararı ödedik. Sen gene de yükleme yapılırken başında dursan iyi olur. Louis tehdit eder gibi. Sana söylüyorum. Benim nöbetimde pasta masta devrilmedi dedi. Biliyorum sen yapmadın ama müdüriyet işi sıkı tutmamızı istedi. Louis, niye kendileri bana gelmiyorlar diye dikilendi. Madem şikayetleri var, niye beni çağırtıp kendileri söylemiyorlar da haber yolluyorlar? Öfkesini gayet iyi ayarlıyordu ama asıl öfkesi sarışınaydı. Allah'ın belası orospu. Duvardaki büyük saate baktı. 60 santim boyunda bir ibre saniyeleri gösteriyordu. Saatin camına vuran, kızın bacak bacak üstüne atmış hayali Louis'nin gözleri önündeydi. Saatin camı parladığından pek emin olamadı ama sanki kız arkasından kendisine bakıyor gibi geldi. Birden öfkesi sönüverdi. Gideyim şu pastalara bir bakayım dedi. Onlara söyle ağaç çilekli pasta limonluya bulaşmayacak. Galiba domuzla iyi vakit geçireceğiz. Edgar'ın gözlerindeki hayranlığı gördü. Yavaşça döndü ve bekleme salonuyla karşı karşıya kaldı. Haklıydı. Kız arkasından ona bakmıştı. Şimdi de yüzünü dönünce göz göze geldiler. Kızın bakışlarında ne bir ilgi ne de başka şey vardı. Ama gene de gözleri güzel diye düşündü. Gerçekten afetti. Louis birbirinden uzak gözlerin cinsellik anlamına geldiğini bir dergide okumuştu. Bu kızın da böyle bir mesaj verdiğinden hiç kuşku yoktu. Bu herkesin gözleriyle izlendiği kızlardandı. Bir yere girdi mi mutlaka herkes ona bakardı. Sanki at yarışı seyrediyor gibi kızları izlediklerini görür gibi oldu. Ne makyajından ne de yürüyüşünden ama kızda hoş bir şey vardı. Bu şey neyse kız onu saçıyordu sanki. Louis bunu daha kızın yüzünü görmeden ışık arkasından vurup sokakta yürürken fark etmişti. İşte şimdi kız Louis'e bakıyordu. Ama ne tebessüm ediyordu ne de bir şey. Gene de Louis aynı şeyi hissetti. Gırtlağına bir şey takıldı, kızardı. Birazdan gözlerini çevirmesi gerektiğini biliyordu. Edgar bekliyordu ve Louis'e çok güveni vardı. Louis'in şöhretinde gerçek olmayan yönler vardı ama aslında gerçekten de domuzlarla hoşça vakit geçirebiliyordu. Şu an işler çok kolay görünmüyordu. Bu domuz onu çökerteceğe benziyordu. İçinden kıza bir tokat atmak geldi. Nefesi göğsünde ağrılı bir şekilde yükseliyordu. Bir şey yapmazsa bu an geçiverecekti. Gözlerindeki koyu ışın gibi çizgileri ve çenesinin dolgunluğunu görüyordu. En çapkın ifadesini takındı. Gözlerini açarak sanki birden kızı tanımış gibi gülümsedi. Aynı zamanda ona doğru yürüdü. Çok incelikli, saygılı bir tavırla gülümsedi. Kızın gözleri onunkilere takıldı kaldı. Sonra o soğuk ifade kayboldu. Louis biraz daha yanaştı. Duyduğuma göre benim otobüsle güneye gidiyormuşsunuz efendim. Bu efendime içinden gülmek geldi ama genellikle işe yarardı. İşte bu kızda da etkisini göstermişti. Hafifçe gülümsedi kız. Louis, ben bavulunuzun icabına bakarım. 3 dakika sonra hareket ediyoruz dedi. Sağ olun dedi kız. Louis sesi boğuk ve seksi diye düşündü. Bavulunuzu alayım. Şimdiden koyarsak yeriniz tutulmuş olur. Kız ağırdır dedi. Louis, ben de cüce sayılmam dedi. Bavulu kaptığı gibi yüklemenin yapıldığı perona yürüdü. Otobüse atladı ve bavulu şoför mahallenin tam ortasındaki koltuğun önüne koydu. Bu surette hem kızı görmüş hem de hareket ettikten sonra konuşmak fırsatını elde etmiş olurdu. Otobüsten indi, temizlikçi çocukla bir hamal pasta sandığını arabanın tepesine yüklemekle meşguldüler. Louis yüksek sesle "O elinizdekine çok dikkat edin" dedi. "Geçen haftaki sandığı siz düşürdünüz, zılgıtı ben yedim." Hamal "Ben hiçbir şey düşürmedim" dedi. Louis "Yok canım, demek düşürmedin. Bana bak ayağına denk al" dedi. Sonra da kendiliğinden kapıları iterek bekleme salonuna geçti. Hamal, nesi var bunun diye sordu. Camları temizleyen çocuk, biraz önce onu benzettim dedi. George bir cüzdan bulmuştu. Benim gördüğümü fark edince iade etmeleri gerektiğini anladılar. İçi de mangiz doluydu. Ben gördüm diye ikisi de bozuldu. Louis ile George cüzdanın içindekileri paylaşacaklardı ama ben işlerini bozdum. Benim gördüğümü anlayınca geri verdiler. Hamal, doğrusu o paradan ben de sebeplenebilirdim dedi. Yapamazdım. Bir yüzlük yakalasam dışarılara gider bir güzel harcardım. İki genç bir süre bu şekilde konuştular. Bekleme salonunda bir hareket başlamıştı. Güney'e gidecek otobüsün yolcuları toplanıyordu. Edgar tezgahın arkasında çok meşgul görünüyordu. Meşguldü ama kızı göremeyecek kadar değil. Domuz diye mırıldandı. Bu onun için yeni bir sözcüktü. Bundan sonra hep kullanacaktı. Sol elinin küçük parmağına baktı. Louis'ninki kadar güzel olması için daha çok zaman vardı. Niye kendisini kandırıyordu? Louis gibi olmasına olanak yoktu. Sonuç hep başarısızlıktı. Müşteriler otobüse binmeden önce son dakika alışverişlerini yapıyor, şeker alıyor, fındık fıstık ve çiklet makinelerinin başında kuyruklar oluşturuyorlardı. Bir Çinli Time ve Newsweek mecbualarını aldı, kıvırıp kocaman mantosunu cebine yerleştirdi. Yaşlı kadının biri gazetecideki dergileri karıştırıp duruyordu. Karıştırıp duruyordu durmasına ya, almaya hiç niyeti olmadığı belliydi. Parlak beyaz türbanları, kıvırcık, simsiyah sakallarıyla iki itli bilet kişisindeydi. Meramlarını anlatmak için göbekleri çatlıyordu. Louis giriş peronunun başında durmuş, gözlerini kızdan ayırmıyordu. Dikkat etmişti, salondaki bütün erkekler de aynı şeyi yapıyordu. Hepsi de gizlice kıza bakıyor ama yakalanmak istemiyorlardı. Açılır kapanır kapılardan içeri baktığında temizlikçiyle hamalın pasta sandığını kazasız belasız otobüsün üstüne yerleştirdiklerini, üstüne de brandayı çektiklerini gördü. Bekleme salonundaki ışık gittikçe loşlaştı. Herhalde bir bulut güneşi örtmüştü. Birazdan sanki otomatik ayarlıymış gibi bulut gitti, güneş tekrar ortaya çıktı. Cam kapıların üstündeki zil kulaklarda çınladı. Louis saatine baktı, sonra kapıdan geçip koca otobüsüne doğru yürüdü. Yolcular da peşinden ayaklarını sürüyerek kapıya yöneldiler. Edgar hala Hintlilerin nereye gitmek istediklerini çözmeye çalışıyordu. Kendi kendine paçavra kafalılar diye söylendi. Sağda solda koşturmadan önce niye dili öğrenmezler? Louis etrafı çelik parmaklıkla çevirdi, yüksekçe koltuğunun başında durmuş, yolcuların biletlerine bakıyordu. Koyu renk paltolu Çinli doğrudan arkadaki koltuklara gitti, paltosunun cebinden Time ile Newsweek dergilerini çıkarıp kucağına koydu. Yaşlı kadın nefes nefese tırmanıp Louis'in tam arkasındaki koltuğa oturdu. Louis, "Affedersiniz efendim ama o yer başkasının," dedi. Kadın kavgacı bir sesle, "Ne demek başkasının?" diye bağırdı. "Yer ayrılmıyor bu otobüslerde." Louis, "O yer başkasının," diye yineledi. "Şurada duran bavulu görüyor musunuz?" Yaşlı kadınlardan nefret ederdi. Korkardı onlardan. Kendilerine özgü tuhaf bir kokuları vardı. Kavgacıydılar, gururları da yoktu. Rezalet çıkarmaktan çekinmezlerdi. İstediklerini alırlardı. Louis'nin ninesi de zalimdi. Aksilikle istediği her şeyi elde etmişti. Gözünün ucuyla Hintlilerin arkasında sırasını bekleyen kızı gördü. Köşeye sıkışmıştı. Birden öfkelendi. "Hanımefendi, bu otobüsün hakimi benim. Bir dolu güzel yerler var arkada. Hadi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz?" Yaşlı kadın çenesini dikti, kaşlarını çattı. Yerine iyice yerleşti. "O yere şu kızı oturtmak istiyorsun değil mi? Seni patronuna şikayet edeyim de gör." Louis'nin tepesi attı. "Pekala efendim, şimdi derhal inin ve beni şikayet edin. Şirketin yolcusu bol ama iyi şoförleri pek az." Kızın dinlediğini gördü. Bu da hoşuna gitti. Yaşlı kadın onun öfkelendiğini görünce, "Seni şikayet edeceğim," dedi. "İyi o halde şikayet edin. İnin otobüsten." Louis yüksek sesle devam etti. "Ama orada oturmayacaksınız. O yerde oturanın doktordan raporu var." Duruma çare bulunmuştu. "Niçin daha önce söylemedin?" dedi. "Ben müşkül pesent değilim ama gene de seni terbiyesizliğin için şikayet edeceğim." Louis yorgun bir sesle konuştu. "Pekala efendim, alışığım buna." Kadın bir sıra arkaya gitti. Louis özellikle yakına oturuyor. Kulağını dikip beni tongaya bastıracak dedi. Sonra da aman boş ver diye düşündü. Ne de olsa yolcular şoförlerden bol. Kız artık yanına gelmişti. Bileti elindeydi. Louis elinde olmayarak köşeye kadar mı gidiyorsunuz diye sordu. Kız biliyorum dedi. Aktarma yapmam gerekiyor. Adamın sesindeki üzüntü kızı sevindirmişti. İşte sizin yeriniz dedi. Kız oturup bacak bacak üstüne attı. Eteğini çekiştirdi. Çantasını da yanına yerleştirdi. Louis aynadan kızın hareketlerini izliyordu. Kız omuzlarını dikleştirdi. Tayyörünün yakasını düzeltti. Louis'nin kendisini izlediğini biliyordu. Zaten hep böyle olurdu. Başka kızlardan değişik olduğunu biliyordu ama nedeni hakkında fikri yoktu. Bir bakıma en iyi yerlerde oturmak, yemek çağrıları almak, karşıdan karşıya geçerken kolundan tutması hoş şeylerdi. Adamlar ona yanaşmadan edemiyorlardı. Hemen hemen her zaman da başı belaya girerdi. Adamlardan kurtulmak için kah onlarla tanışır, kah yaltaklanır, kah hakaret ederdi. Bütün erkekler ondan aynı şeyi istiyorlardı. Anlaşılan gerçek buydu. İster istemez kabullendi. Daha gençken bunun çok zararını görmüştü.
Ayrım sonu.